Ayrım 49. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 443. İskelede arabanın bagajından çıkan kırmızı ve yeşil damalı iki koca çantadan birini kocasının eline verip öbürünü kendi koltuğunun altına aldıktan sonra aynı yetkiyi vapurda da gösterdi. Hiç kimseden görüş almaya gerek görmeden en iyi yerin üst güverte olduğunu söyleyerek en önden merdivenlere yöneldi. Üst güverte bayağı dolmuştu. Hep birlikte oturabilecekleri bir yer yoktu. Ama kendisi boş bir yere oturup çantasını önüne, kocasını yanına yerleştirdikten sonra karşısında oturan iki delikanlıya şu gördükleri yaşlı hocayla hasta karısına yer vermelerini söyledi. Delikanlılar yetkiyi saniyesinde sezdiklerinden olacak, tek sözcük söylemeden kalkıp uzaklaştılar. Cazibe Çelebi öfkeden dudaklarını ısırarak oturdu. Yusuf Aksu yetkisinin her sorunu çözeceğine inandığını göstermek istercesine Cemile Hanım'a mutlulukla göz kırptıktan sonra Cazibe Çelebi'nin solundaki azıcık yere ilişti. "Yerimiz çok güzel," dedi. Ama o anda herkes vapurun rıhtımdan açılışını izlemeye daldığından olacak yanıt veren olmadı. O da çevresini incelemeye girişti. Anladığı kadarıyla burada halktan insanlar oturuyordu genellikle. Ortalıkta büyük küçük kız oğlan birçok çocuk dolaşıyor, ellerinde meyveler, elma şekerleri, kaynamış mısırlar, plastik oyuncaklar oraya buraya koşup duruyorlardı. Bilemedin 3 yaşında bir sarışın kız bir elini dizine bastırıp öbür elindeki 1/4'ü yenmiş elma şekerini ağzına vermeye kalkınca yüzü kıpkırmızı oldu. Olabildiğince arkaya kaykılmaktan başka bir şey yapamadı. Genç bir kadın sarı kızı alıp götürdü de rahat bir soluk aldı. Tam bu sırada sağ arkalarında bir yerden bir kemençe sesi yükseldi. Sonra solda aynı havayı çalan bir başka kemençe sesi ikiledi. Sonra önlerde bir yerde yeni bir kemençe aynı havaya daha da büyük bir coşkuyla katıldı. Ses üçlendi. Çevrede tüm insanların içinden bir coşku dalgası geçmiş gibi bir kıpırtı, bir titreme oldu. Nasıl, neden olduğunu anlayamadan Yusuf Aksu da titredi derinden derine. Birden dizlerinin üstünde bir ağırlık duydu. Başını önüne eğdi. Az önceki sarı kız bu kez iki elini birden dizlerine bastırmış, merakla yüzüne bakmaktaydı. Gülümsemeye çalıştı ama yüzünde yalnızca bir şaşkınlık anlatımı belirdi. Aynı anda genç bir kadının çocuğu bir kez daha kapıp götürdüğünü gördü. Birkaç gün önce ikide bir usuna takılan Karadeniz türküsünü anımsadı. Ağaçlar yuva dolu, kuş kadar olamadım. Bir şeyleri paylaşma içgüdüsüyle Bayram Beyaz'a baktı. Tombul elleri dizlerinin üstünde, kımıldamadan oturduğunu gördü. Gözlerini Cemile Hanım'a çevirdi. Yalnızca gülümsüyordu ama ağzı kulaklarında gibiydi. 2 yıl önce bana bu Cemile Hanım'ın böylesine cana yakın olduğunu söyleseler dünyada inanmazdım, diye geçirdi içinden. Gözlemini söz ya da bakış aracılığıyla iletmek amacıyla Cazibe Çelebi'den yana döndü. Bir yerleri tırmalanıyormuş gibi yüzünü buruşturduğunu gördü. Allah Allah, bir yer mi ağrıyor ki, diye düşündü. Hastayım der de hava bozulur korkusuyla soru sormadı. Ne var ki sorsa da duyuramazdı artık. 3 kemençenin sesi de içinde olmak üzere tüm sesleri bastıran bir alkıştır uzayıp gidiyordu bir süredir. Başını kaldırıp baktı. Birkaç metre ilerideki bir açıklıkta renk renk giyinmiş irili ufaklı çocukların ortasında kemençeciler bir araya gelip yan yana durmuşlardı. Blue jean gömlekli, blue jean pantolonlu, 5-6 delikanlı kol kola girmiş bir şey bekliyordu. Alkışlar biraz hafifleyip kemençe sesleri yeniden yükselirken, yerlerinden kımıldamadan ağır ağır omuzlarından aşağıya doğru inen bir dalgalanmayla titremeye, sonra çıldırmışçasına ama şaşırtıcı bir uyum içinde, hiç yerlerinden ayrılmadan var güçleriyle tepinmeye başladılar. Arada bir gene hep birlikte birbirlerinden kopmadan diz kırıp yere eğildikleri anlar bir yana, dakikalarca sürdü tepinip titremeleri. Yusuf Aksu hep deniz üstünde dolaşan bir araçtan bu denli yoğun bir toz yükselebilmesine şaşıyordu. Ama ikide bir ne güzel, ne güzel diye söyleniyor. Bir an bile bir başka yana bakmadan donmuş gibi delikanlıların devinimlerini izliyordu. Ona öyle geliyordu ki bir aşk dansıydı bu oyun. Zorlu bir aşk serüveninin anlatımıydı. Beklendiği yere gelmekte ya da beklenen kararı vermekte geciken sevgilinin yol açtığı çıldırtıcı bunalımı yansıtmaktaydı. Altı kişinin durmamacasına aynı devinimlere dönmeleri ise bunalımın kat kat artmasının göstergesi olmalıydı. Varsayımı doğrulamak istercesine kemençeciler de delikanlılara katılıp titremeye başladılar. Ama aynı yalın sesi durmamacasına yeni baştan çıkardıklarına göre gittikçe çoğalırken bile Yunus'un değişmez kuramını, en iyi anlatımın en yalın anlatım olduğu kuramını fazlasıyla doğruladıkları düşünülebilirdi. Bu düşüncesini iletmek amacıyla bir kez daha göz ucuyla Cazibe Çelebi'ye çevirdi gözlerini. Cazibe Çelebi sanki burada değilmiş gibi dalgın dalgın denize bakıyordu. Ama o da bu coşkulu oyunun bir parçası olamaz mıydı? Örneğin tüm bu devinimlerin kökenindeki öğe, Yusuf Aksu titredi. Kemençelerin hızlılığı ölçüsünde tek düze sesinde bir duraklama üzerine yeniden oyunculara döndü gene. Blue Jean'li altı delikanlı ter içinde yerlerine dağılırken Blue Jean'li 10 delikanlı daha geliyordu ortaya. Arkasında alaycı bir ses, bilet parasına bunlar da dahil miydi diye sordu. Başka bir ses, otur aşağı ükelalık istemez diye yanıtladı. Ama yanıt değildi belki de, kendi başına bir sözdü. Tıpkı kalabalıktan tümüyle kopmuş görünen Cazibe Çelebi gibi. Yeni gelen Blue Jean'li delikanlılarda aynı hava, aynı hız, aynı devinimlerle, aynı bekleme bunalımının oyununu oynadılar. Onlar da yorulup yerlerine gittikten sonra, üç kemençeci oracıkta durup kemençe çalmayı sürdürdü. Üç kemençeye üç adam. Usta bir kemençeci üçünü birden çalabilir. Bence üç adam biraz fazla, üstelik oynayan da yok, dedi bir adam. Gerçekten de başka topluluk çıkmadı. Ancak oyun yeri hiç boş kalmıyordu. Yaşlı genç ikişer üçer ya da tek tek adamlar geliyor, benim sorunum da aynı demek istercesine 5-10 saniye titredikten sonra yan yan koşarak yerlerine dönüyorlardı. Yusuf Aksu, uluslararası dil bilim günlerinden beri ilk kez böylesine yoğun bir kalabalığın ortasında yer alıyor ama sanki aşk her şeyi dönüştürmüş ve Cemile Hanım'ın varlığı sağlam bir güvenceymiş gibi bundan pek de fazla ürkmüyordu. Hatta arkada bir adam, ya bu Lazlar başka bir şey bilmezler mi diye söylenirken o içinde bir şeylerin kıpır kıpır ettiğini duyuyor. Bunların yaptıklarını ben de yapabilir miyim diye düşünüyordu. Bu sırada Cemile Hanım'ın sesini duydu. Hoca, sen 40 yılda çalışsan bunlar gibi yapamazsın. Gülümsedi. Bu Cemile Hanım insanın usundan geçeni bile seziyor diye düşünürken onun da ayağa kalktığını, elindeki iyice yalanmış elma şekerini bu kez de Cazibe Çelebi'ye vermeye çalışan sarı kızı kucaklayıp birkaç metre öteye bıraktıktan sonra kararlı adımlarla horon çekenlere doğru ilerlediğini gördü. Bir çocuk gibi sevindi. Ama Cemile Hanım'ın büyük burunlu genç bir oyuncunun karşısına geçip oyuna başlamasıyla ayaklar havada sırt üstü yere yuvarlanması bir oldu. Dört bir yandan yükselen kahkahalar kemençe seslerini bastırdı. Bayram Beyaz hızla kendisine doğru koşarken Cemile Hanım hemen doğrulup kalktı. Bir delikanlının karşısında ötekiler gibi olduğu yerde en az bir dakika süresince titredi. En güzel oyunu kendisi oynamış gibi güvenli bir yürüyüşle yerine dönerken alkışlar koptu. Yusuf Aksu bu Cemile Hanım başka türlü bir kadın diye düşündü. Bu sırada vapur büyük adaya yanaşıyordu. Cazibe Çelebi hiç böyle uzun bir ada yolculuğu anımsamıyorum diye homurdandı. Cemile Hanım hiç kimseye sormadan tek başına kararlaştırdığı bir geziden sonra faytoncuyu korunun eteğinde durdurdu. ağır yükü eşiyle paylaşarak sevgililerin rahat davranmalarını sağlamak düşüncesiyle yokuşu önden tırmanmaya başladı. Bir süre sonra yükünün ağırlığına karşın sevgililer için örnek oluşturmak, böylece dolaylı bir biçimde çırağı ustanın izlemesi gereken örneğe dönüştürmek üzere, sağ elinde taşıdığı kocaman çantayı sol omuzuna geçirerek kocasının elini tuttu. Yusuf Aksu davranışı beğendi, amacını da anlar gibi oldu. Göz ucuyla Cazibe Çelebi'ye baktı. Ama Cazibe Çelebi eli tutulabilecek kadar yakınında yürümesine karşın, böyle bir yakınlaşma girişimini hoş karşılayacağı benzemiyordu. Kaşlarını çatmış, neredeyse hiçbir şey görmeden yürümekteydi. Kendisiyle el ele yürümek şöyle dursun, konuşmaya bile istekli görünmüyordu. ''Yoruldunuz mu? Azıcık dinlenmek istemez misiniz?'' diye sordu Yusuf Aksu. Cazibe Çelebi burnundan soluyordu, neredeyse kendine yöneltilmiş bir aşağılama olarak algıladı bu soruyu. ''Bunu da nereden çıkardınız? Yürümeye yeni başladık.'' dedi. Bunun üzerine yokuş boyunca bir daha ne o konuştu, ne Yusuf Aksu bir şey söylemeyi göze aldı. Denize egemen bir tepenin, şimdiden kalabalıklaşmaya başlayan bir yerinde, büyük bir çamın altının seçilmesinden sonra da pek çözülmedi dilleri. Şu var ki Cemile Hanım herkesin yerine konuşuyor, herkesin yerine deviniyordu. Önce kendi taşıdığı çantadan biri pembe biri mavi iki örtü çıkarıp, Cazibe Çelebi'ye tut bakalım şunun ucundan diyerek onun yardımıyla yan yana serdi. Sonra her biri başka bir renkte ama hepsi de damalı dört minder çıkarıp örtülerin üzerine attı. Herkese tek tek yer göstererek iki sevgilinin denize karşı oturmasını sağladı. Sonra üstünde uçan martı resmi ve deniz yazısı seçilen bir çift mavi terlikle Cazibe Çelebi'nin önüne çömeldi. Hiçbir şey söylemeden ince iskarpinlerini kendi eliyle çıkarıp bunları giydirdi ona. Cazibe Çelebi bunu bir tür ayaksızlaştırma edimi gibi algılayarak ürperdi. Direnmek, bir şeyler söylemek istedi. Ama hem bunu göze alamadı, hem de Cemile Hanım'ın başka şeyle uğraşmakta olduğunu gördü. Öteki çantadan, şapkadan güvercin çıkarır gibi sürü sürü paketler, plastik kaplar, tabaklar, bardaklar, çatallar, bıçaklar, kaşıklar çıkarmaya girişmişti. Dört yanlarında benzer nesneler çevresinde toplanmış insanların, özellikle de çocukların şaşkın bakışları önünde, değişik kutulardan kuru köfte, haşlanmış yumurta, beyaz peynir, kaşar, biber dolması, yaprak sarması, su böreği, kısır, acılı ezme, haydari, humus, pilake ve daha bir yığın yemek çıkarıp plastik tabaklara doldurdu. Coşkulu devinimlerini Bayram Beyaz'la Yusuf Aksu hayranlık, Cazibe Çelebi şaşkınlıkla izlerken, kendisi önünde yığılı nesnelerden başka bir şey görmez gibiydi. Ama birden başını kaldırdı. ''Bayram Hoca sen de davran. Öyle bön bön bakacağına tuzlukla biberliği bul bana. Şu öteki çantadaki biraları da çıkar.'' dedi. O hemen buyruğunu yerine getirmeye girişirken, kendisi bir başka paketten domates, yeşil biber, salatalık, maydanoz, dereotu, nane çıkardı. Salatalıkları soydu, domatesleri, biberleri doğradı. Büyükçe bir plastik kabın içinde, üzerlerine tuz ekip kaşıkla karıştırdı. ''Buyurun, salatamız da oldu işte.'' dedi. Bayram Beyaz herkesin birasını önüne koyarken, Cemile çantadan çıkardığı ıslak bezle elini sildi. ''Bayram anam, yeşil soğanı unuttuk.'' dedi. Bayram Beyaz tertemiz bir naylon torbanın içinden ayıklanıp uçları kesilmiş, ak kökleri pırıl pırıl bir yığın soğan çıkardı. Cemile Hanım soğanın çıkmasını beklerken biraz soluklanıp gözlerini kendisini izleyen çocukların, çevredeki insan topluluklarının üzerinde dolaştırdıktan sonra Cazibe Çelebi'ye döndü. ''Şunlara bak, hemen hepsi çiğ köfte yapıyor. Biz neden düşünmedik ki bunu?'' dedi. Sonra büyük bir güven içinde ona her sofranın başındaki insanların memleketini söyledi. ''Bak şunlar Urfalı, şunlar Antepli, şunlar Adanalı, şunlar Maraşlı, şunlar ancak Elazizli olabilir.'' Cazibe Çelebi şaşkınlıkla baktı. Ama ikiz kardeşler gibi benzeşen bu insanları birbirinden nasıl ayırabildiğini sormadı. Ondan ve ezici yetkesinden olabildiğince uzak durmak istiyordu. Ayrıca Cemile Hanım konuyu bir kez daha değiştirmiş, çiğ köfte hazırlığı yapmadığı için dövünüyordu. Sonra birden Bayram Beyaz'a döndü. "Bana şuradan birkaç tabak daha ver," dedi. Aldığı ak plastik tabaklara, her zaman çok iyi yapmakla övündüğü yaprak sarmalarından doldurup komşu sofralara götürdü. Dudaklarında ve gözlerinde kendine özgü bir gülümseme, her kümeyle birkaç sözcük konuşup tabağı bırakarak döndü. Gelip eski yerine oturdu, Bayram Beyaz'ın kulağına eğildi. "Birazdan çiğ köftelerimiz de gelir," diye fısıldadıktan sonra, "Hadi anam, biraları aç," dedi. Biralar açılır açılmaz da komutu verdi. "Buyurun, başlayın." Yusuf Aksu, Bayram Beyaz, kendisi hemen giriştiler. Ancak Cazibe Çelebi hiç işitmemiş, hatta orada bile değilmiş gibi öylece durdu gene. Cemile Hanım kuru köftesinin üstüne salata alırken onun hiçbir şey yemediğini hemen gördü. "Cazibe Hanım, neden öyle duruyorsun? Hadi anam, davran," diyerek önüne birkaç yeşil soğan daha koydu. "Hadi durma, açık hava iştah açar." Cazibe Çelebi gülümsemeye çalıştı. "Siz buyurun, ben rejimdeyim," diye yanıtladı. Cemile Hanım zorlu bir kahkaha kopardı o zaman. Sonra görüşünü tüm büyük adaya duyurmak istercesine, üç aşağı beş yukarı Cazibe Çelebi'ye katıldığı ilk Maçka çarşambasında söylediğini yineledi. "Ben irejim mirejim dinlemem. Bırak onu tepemizdeki şişmanlar düşünsün. Yatıyorlar irejim diyorlar, kalkıyorlar irejim diyorlar. Ama belli ki çok yiyorlar. Kadın dediğinde yemeli. Bir dirhem et bin ayıp örter." Bu sırada yandaki gezinticilerden birinden, Anteplilerden, az önce yaprak dolması götürülen plastik tabağa tepeleme doldurulmuş çiğ köfte geldi. Cemile Hanım tabağı alıp coşkuyla teşekkür etti, ağzına bir sıkım çiğ köfte attı, ağır ağır çiğneyip yuttu, çevreden de duyulacak bir biçimde, "Güzel olmuş, yoğuranın elleri dert görmesin," dedi. Bir sıkım çiğ köfte sağ eline, bir sıkım çiğ köfte de sol eline aldı. Şaşkın şaşkın çevresini gözlemleyen Yusuf Aksu'ya bakarak gülümsedi. "Hoca, sen de yaklaş biraz," diye seslendi. Cazibe Çelebi'ye eliyle yaklaşmasını belirtti. Arkasından gene tüm büyük adaya duyurmak istercesine, "Açın bakalım ağzınızı, açın bakalım," diye çınlattı ortalığı. Yusuf Aksu yaşamında hiç çiğ köfte yememişti ama Cemile Hanım'a kesinlikle uymaya kararlı olduğundan çiğ köfte lokmalarını paylaşmalarını da neredeyse simgesel bir davranış diye değerlendirdi, çocuk gibi açtı ağzını. Cazibe Çelebi direnmek istedi ama Cemile Hanım'ın bir küçük çocuğu azarlar gibi "aç hadi" diye bağırması üzerine tüm komşu sofralardan kendisine dönmüş yüzlerinden zehiri sonuna dek içmek zorunda olduğunu okuyarak ağzını alabildiğince açtı. Cemile Hanım edimine özellikle simgesel bir anlatım vererek sağ elindeki sıkımı Yusuf Aksu'nun, sol elindeki sıkımı Cazibe Çelebi'nin ağzından içeriye bastırdı. Sonra törensi bir sesle "hadi afiyet olsun," dedi. Çevreden kahkahalar yükseldi. Yusuf Aksu ağzındaki biraz acı ama çok güzel ve yepyeni tadı daha iyi duyabilmek için gözlerini yumarken Cazibe Çelebi de aynı şeyi yaptı. Ama tüm bedeni biberle karışık ıslak toprakla doldurulmuş gibi bir duyuyla yumdu gözlerini. Midesinin ve bağırsaklarının ağzından dışarıya fırlamak üzere olduğunu sandı. Ağzını sımsıkı kapattı. Bu toprak kokusundan kurtulmak için sonu ne olursa olsun ağzındakini bir an önce yutmaya çalıştı. Çiğ köfte parçaları gırtlağından bir yırtılma duyusu uyandırarak geçerken gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi açıldı. Aynı anda Cemile Hanım'ın bir yeşil soğanı kökünden ısırdığını gördü. Gözlerinin önünde diri diri bir canlı yaratığı yiyorlarmış gibi ürperdi. Çiğ köfteyi yutup üstüne bira içerek biraz rahatladıktan sonra da bu izlenimin etkisinden kurtulamadı. En azından bu sofraya yalnızca çiğ ve canlı şeyler getirilmiş, Yalnız soğan, salatalık, domates değil, kuru köfte, su böreği, biber dolması, yaprak dolması, haşlanmış yumurta, her şey çiğ, her şey diri diri yeniliyormuş duygusu hep sürdü. Gene de bir kez yol açıldıktan sonra, şimdi öteki sofralardan da tabak tabak gelmeye başlayan çiğ köfte dışında hiçbirine direnmedi. Cemile Hanım yakın komşularla da söz ve yiyecek alışverişi içinde, bir yandan Urfa, Gaziantep, Adana ve Sivas çiğ köfteleri tattırtıp, aralarındaki ayrımlara ilişkin gözlemlerini anlatırken, bir yandan önündekileri bir makine düzenliliğiyle yerken, bir yandan da aynı şeyleri, ye bakalım Cazibe Hanım, ye de yüzüne kan gelsin diyerek onun önüne sürüyor. O da bir zamanlar çevresinde bir dokunulmazlık zırhı oluşturan rejimin katı kabuğu kırıldıktan sonra her şeye açık bir durumda, hiç tat almadan, yalnızca her şeyi çiğ yeme duyusu içinde, verileni bira desteğiyle neredeyse hiç çiğnemeden mideye indiriyor. Yusuf Aksoy ise rejim zırhı bir tansık sonucu delindiğine göre artık her şeyin düzeldiği, kuşku döneminin çoktan geride kaldığı inancı içinde biranın etkisiyle hafif kaymış gözleriyle mutlu mutlu ona bakıyor. İkide bir, ama bu çiğ köfte çok güzel bir şeymiş, bizim çarşambalarda da yapalım diyordu. Böylece neredeyse 2 saat süresince yemeklerle boğuşulduktan sonra Cazibe Çelebi şöyle 5 dakika uzanabilecek bir yatak, bir kanepe düşlerken, Cemile Hanım'ın tek başına aldığı karar gereği, şöyle biraz dolaşarak yenilenleri sindirmek, sonra da plaja inmek üzere sofradan kalkma hazırlıklarına girişildi. Gereksiz nesneler silkelenip gereklileri yeniden çantalara doldurularak yokuş aşağı inilmeye başlandı. Yokuş aşağı daha çabuk inilmekle birlikte, yerdeki iğne yapraklar nedeniyle her an kayıp düşme tehlikesiyle burun buruna geliniyordu. Cazibe Çelebi elmalar, armutlar, dilim dilim karpuzlar, salatalıklar kemiren adamlar, kadınlar, özellikle de elleri dolu olarak oraya buraya seyirten çocuklar arasında kendine bir yol bulmaya çalışırken, İnsanlar üstünde yaşadıkları dünyayı diri diri kemirerek tüketiyorlarmış gibi bir duyguya kapılıyor, gözleri kararıyordu. Üstelik hem yeniden giymekte dayattığı yüksek topuklu ayakkabıları, hem de başının fazlasıyla dumanlı olması yüzünden, herkesten daha çok kaydığından, şimdilik sözcüğün gerçek anlamında düşmemiş olmakla birlikte, yoldaşlarının birkaç metre ilerisinde yalpalayarak inmeye çalışıyordu. Cemile Hanım Yusuf Aksu'nun kolunu tutup sertçe sıktı. "Hoca sen de çok salatasın vallahi" diye çıkıştı. "Niye yalnız bırakıyorsun karıyı? Hazır yokuş aşağı zorlanırken git biraz elini tut şunun." Yusuf Aksu'nun kafası en azından Cazibe Çelebi'ninki kadar dumanlıydı. Ama ilk aşk serüvenini yaşayan gözü pek bir delikanlı olarak ileriye atılmak için bu uyarıyı bekliyormuş gibi kararlılıkla yürüdü. Cazibe Çelebi'nin kolunu tuttu, sanki çok ilgilenirmişçesine görünümün çok güzel olduğunu söyledi. Cazibe Çelebi yanıt vermedi. Hafiften tökezlemesi üzerine elini tutmaya yeltenince de "Kuzum size ne oluyor böyle, delirdiniz mi?" diye tersledi. Hemen bir dakika sonra Cemile Hanım'ın deyimiyle semerinin üstüne düşünce de Yusuf Aksu'nun bu kez bir sevgili eli olarak değil, herhangi bir erkek eli olarak uzattığı eli bile tutmak istemedi. Cemile Hanım başlarında bitti hemen. "Cazibe Hanım, sen ne biçim kadınsın? Tut şu herifin elini, yola ininceye kadar da bırakma, görüyoruz kayıyorsun işte" diye payladı. O zaman Cazibe Çelebi uysalca tuttu Yusuf Aksu'nun elini. Ondan aldığı güçle doğrulup kalktı. Yusuf Aksu yaşamında böyle uzun süre aşkla avucuna aldığı ilk kadın elini kimi zaman azıcık daha sıkı, kimi zaman azıcık daha gevşek tutarak ona kendisinin de açıklıkla belirleyemediği bir bildiri iletmeye çalışırken, Cazibe Çelebi başka bir yerde, başka bir zamanda sorusuna yanıt vermeye bile gönül indirmeyeceği bu köylü karısının saçma buyruklarına, nasıl olup da hiçbir direnç göstermeden boyun eğdiğini düşünüyordu. Dışarıdan bakılınca sezilemeyen, insanüstü bir gücü mü vardı, kendisi ne olacağını sonuna dek görmek istediği ya da perhizi bozmasından sonra direnme gücünü tümden yitirdiği için mi, yoksa hiçbir zaman fazla güçlü olduğunu düşünmediği, şimdi de iyiden iyiye köreldiğini sandığı tutku, derinden derine hep sürdüğü ve kendisi ayrımında bile olmadan bu tutkunun amacına ulaşması konusunda bu köylü kadına sığındığı için mi bilemiyordu. 49. ayrımın sonu. Sayfa 452.